sessizlikle, melankoliyle bir
kardeşim şey. Yani ilgisizlik durumu melankoli değil. Mesela dışların kendisi dış dünyaya ilgisizlik. Tam ilgisizlik. Orada melankoli yok. Melankolinin ayırt edici belirlenimi ne bulacağız? Freud söylüyor aslında. Yani onu anlamak için şeyle yasla karşılaştırıyor. Yas melankoliye benzer bir şey durum diyor. Yas normal bir durumdu. Melankoli anormal bir durum ve onları normali anormalle karşılaştırarak şey yapıyor. Anlamaya ve çözümlemeye ve açıklamaya çalışıyor. İyi bir yöntem. Yani düşler normal bir durum değil mi? Sağlıklı bir durum. Ama onların çözümlemesi şey yapıyor. Onlara benzer başka pek çok durumu anlamamızı sağlıyor. Yani şizofreniden şeye kadar işte melankoliye kadar şeyler var. Ona benzer durumlar var ve şimdi o zaman yas durumunu tekrar baştan kısaca alalım ve oradan melankoli Türkçe'de nedir? Bir kere en önemlisi bizim için o. Yani melankoli diye hüzün mü? Hüzün normal bir duygu değil mi?
Dış dünyayı kapalı olan kimseyle ilişki yani arkadaşlık.
Tamam. Güzel. O belirlenimler var. Ama Türkçe'de ne diyoruz biz melankoliye? Ya da melankoli olarak mı kullanıyoruz? Ya da Türkler melankolik değiller mi?
Yani duygu durumunun böyle yoğunlaşması çok
iyi olur. Duygu durumunun yoğunlaşması, o nasıl olacak onu şey yapalım, ondan söz ederken...
Karamsarlık.
Karamsarlık, evet karamsarlık. Yani o da bir belirlenim ama karamsarlık ve melankoliye eşit değil. Pesimizm, karamsarlık... onlar anlamdaş, melankoli. Türkçe'de yok. Belki hüzüne yakın. Yani üzüntü de ayrı bir şey. Üzüntü daha geçici, daha akut bir şey ama hüzün daha uzun süreli.
Beni suçlama gibi falan.
Evet. Ama hüzün beni suçlamayı anlatmıyor. Melankoli de anlatmıyor doğrudan doğruya ama. O zaman tamam. Yani bu sorularımızdan biri olarak duruyor. Ve 1917'de yayınlanmış bu, 1915'te yazmıştı ve oldukça önemli. Yani bu konuda daha detaylı, daha ayrıntıya giren bir şey yok, Freud'un incelemesi yok. Bütün malzeme burada, melankoli ile ilgili olarak. Ve şimdi burada yasla karşılaştırmasını kısaca bir daha yapalım. Yas, sevilen bir kişinin kaybedilmesi diyor, yitirilmesi. Ya da bu sevilen kişi yerine vatan, özgürlük, bir ideal gibi soyutlamalar da olabilir diyor. Yani bunları kaybeden bir insan da melankolik duruma düşebilir. Hüzünlü olabilir.
Yasa mı düşebilir?
Ha?
Yasa.
Pardon, yas bu tabii. Yani bu yas durumu. Yani bunlarda hüzün olabilir. Melankoli olabilir mi? Şimdi burada kendisi melankoli için hastalıklı bir eğilim diyor. Yani bu saydığımız nedenler bir sevilen birini yitirilmesi ve bir soyutlamanın yitirilmesi melankoliye de neden olabilir. Ama melankoliye neden olması o kişiyle ilgili. Yani bu fenomenler ya da bu belirlenimler doğrudan doğruya melankoliye götürmüyorlar. Yasa götürebilirler. Ayrıca götürmeyebilirler de, onu geçen hafta konuşmuştuk. Yani modern insanda götürmüyorlar ya da nihilist karakterde götürmüyorlar. Öyle diyebiliriz. Nihilist derken, söyle.
Şey diyecektim, neymiş bu gözüme. Hı? Yas durumunda boşalan dünyadır sevilen nesnenin kaybedilmesiyle. Halbuki melankoli de boşalan bendir.
Boşalan mı diyor?
Evet.
Okur muyuz orayı?
pardon. Evet, 181. sayfada 7. pardon ortalarında okuyorum. Hı. Yas durumunda dünya yoksullaşmış ve boşalmıştır.
Yoksullaşma mı boşalma?
Melankolide bu benim kendisidir. Boşalan ve yoksullaşma.
Yoksullaşma ve boşalma. Evet, doğru. Sonra?
yani.
Pardon. Sanki tam tersi değil mi?
Melankoli de bene dönük oluyor.
Öyle zannediyorum.
Doğru.
Aynı şeyi söylüyorsunuz. Benim boşalması hani sanki benden geçmek gibi anlıyorum ben o söylediğimde. Benden evet. Geçmek, benden uzaklaşmak gibi anlıyorum benim boşalması.
Doğru. Orada bir çelişki var. Yani anlaması zor o yüzden. Melankolide hem boşalma, yoksullaşma yani oluyor hem de bütün libido
beni biraz yıkıyor.
Bene dönen şey nedir? Libido mu?
Ben çevreden kendimi izole ediyor zaten. O zaman yoksullaşmak anlamında burada kullanmış.
Libido bene dönüyor. Ve daha da karıştıran şey libido düşmanca da dönebiliyor. Yani yok edici bir eğilim de gösterebiliyor.
Bu hemen kapandı değil mi?
Basınca açılmıyor mu?
Burada bir şey var, ciddi bir çelişki var. Bene geri dönüş var hem de benim yoksullaşması var. Benim yoksullaşması ve bene geri dönüş çelişiyor gibi görünüyor.
Ama buradan dıştan bakan birisi olarak şey yapıyor.
Kendine mi dıştan?
Tabii böyle yas durumunda da dünya yoksullaşmış ve boşalmıştır. Melankolide bu benim kendisidir. Yani ben dışarıdan de baktığınız zaman ben de şey yapmış oluyorum. Yani ben benden geçmiş işte. Evet.
Çözdünüz mü?
Bu dıştan bir bakış açısını yansıtıyor hocam. Yas durumunda dünya yoksullaşmış ve boşalmıştır. Yani o kişiyi kaybetmiş. Öbüründe de bu belki gene aynı şekilde şeyden kendisi yoksullaşıyor.
Dünyanın yoksullaşması.
Dışarıdan bakış. Yani
içeriden bakış değil
yani. Yani dışarıdan bakış.
Evet, orada Freud iyi bir anlatım kullanmamış. O karşılıklar yolu açan şey o. Yas durumunda dünya yoksullaşmış ve boşalmıştır. Bu edebiyat aslında. Yani çünkü dünya yas durumunda kaybedilen nesne üzerinde yatırım vardı. O yatırım bir an boş nesnesini kaybetti. Nesnesini evet. Kaybeden yatırım geri döndü. Öyle mi? Egoya döndü ve egoya dönmesi dış dünyaya karşı ilgisizlik anlamına geliyor. Tabii. Olgusallık dediğin şey, ona karşı tam evet. İlgisizlik var ve o zaman o olgusallık boşalmıyor, sadece kopuyor.
Çevreden ya da kopuyor işte, çevreden kopuyor.
Ego oraya ilgisini kesiyor. Evet. Yas durumunda kendine mi yöneltiyor ilgisini ya da libido yatırımını kendine mi yöneltiyor? Hayır.
Hayır, işte. Nesnenin evet. Kaybına yöneltiyor. Yani
orada bir acı durumu var. acı durumu egonun değil mi? Yas bir hüzün durumu ve acı durumu. Acı durumunun anlamı orada yine bir problem var. Acı şeydi, dışarıdan gelen uyarıydı genel olarak. Her evet. Uyarı şeydi, organizma için bir acıydı. Bu ego
sonun
için de böyle.
Yoksulluğun verdiği şey işte acı.
Ama yoksulluk uyarı vermez ki. Yoksulluk...
Hayır, tam yoksulluk tatmin olmamış şeyi olduğu için de acı veriyor tabii. Eksik.
Egoya uyarı nereden geliyor? Yas durumunda ve melankoli durumunda egoya uyarı nereden geliyor?
Yas durumunda eksiklikten dolayı.
Eksiklik uyarı getirmez. Artıklık uyarı getirir. Yani eğer ego dış dünya ile ilişkisinde olumsuzlamayla karşılaşıyorsa, ona fazla olan bir şeyle karşılaşıyorsa acıdan söz edebiliriz. Ya da bir uyarıdan. Uyarı ve acı bir de. Çünkü burası şey, Freud bunu içgüdüler bölümünde inceliyordu. Yani bir de daha sonraki, bundan sonraki inceleme haz ilkesinin ötesinde orada da göreceğiz. Organizmanın dış dünya ile ilişkisi bir denge ilişkisi olmak zorunda. Yani libidinal bir denge olmak zorunda.
bir de ahlaksal.
Şimdi bir saniye biraz daha şey yapalım. Yani bu uyarı içeriden ve dışarıdan olabilir. Dışarıdan gelen uyarı evet. Ona karşı kaçış yoluyla kurtuluş ya da doyum geliyor. Doyum değil aslında. Yani organizmaya dışarıdan gelen bir uyarı organizmayı kaçmaya yöneltir ve organizma kaçtığı zaman da tekrar uyarısızlık durumuna gelmiş olur. Uyarısızlık durumu doyum durumuna benziyor ama kaçışın bir doyum vermesinden söz edemeyiz. İçeriden gelen uyarı, içgüdünün uyarısı ondan kaçamıyordu organizma ama onu doyurması gerekiyordu ve doyurduğu zaman doyum elde ediyordu. Yine uyarısızlık durumuna dönüyordu. Şimdi uyarı durumu, acı durumu. İki durumda da dışarıdan ya da içeriden. Bu genel soyut terimlerde böyle. Yani dışarıdan gözdağı altında kalan bir organizma, bir ölüm tehdidi, ölüm gözdağı altında kalan bir organizma acı duyar mı? Genel olarak acı diyebiliriz ona. Yani ona bağlı başka pek çok terim var. Ama korku diyebiliriz. Korku acı mıdır? Korku acıya pek benzemiyor. Acı daha farklı gibi görünüyor ama bunlar arasındaki bağlantıyı kurabiliriz sanıyorum. Çünkü korkuda şey var, organizmanın yok olması duygusu var.
Ondan da kaçma isteği.
Ondan da kaçma. Yani orada henüz edimselleşmemiş bir acı var, potansiyel bir acı var. Çünkü yok olma acı verecek. Yok olma acı vermez. Çünkü yok olan bir şey acı duyamaz.
Sivile bir nesne
evet.
Bu bir uyarı olabilir.
Aslında olabilir mi? Sevilen bir nesnenin uyarılması, uzaklaştırılması.
Yani, çocuk bile oyuncağın elinden alınca başlar ağlamıyor falan veya yiyecek.
İşte orada haz durumunu kaybetmiş olmak olmuyor mu?
Evet, haz durumunu kaybediyor. Yani şey, libido nesnesini kaybediyor. Libido evet. Aç kalıyor, doyumsuz kalıyor. İçki de doyumsuz kalıyor. O zaman dışarıdan sevilen bir nesnenin uzaklaştırılması, kaybolması, ölmesi vesaire libidoyu şey bırakıyor, doyumsuz bırakıyor.
Yes.
İç uyarı. Şimdi burada yine Freud'un terimlerine dönersek her durumda libidoyu uygulayacağız. Sevilen bir nesne. Yani bu nesne, bir nesne dediği şey bir insan. Kişi. O şey olabilir, yaz için herkes olabilir. Sevilen herkes olabilir. Yani sadece şey, karşı cins değil. Sadece erotik bir libido yok burada. Daha geniş bir şey var. O zaman yas durumunda ortaya çıkan acının nedeni, onu sonra çok net olarak buluyoruz. O ego ya da insan ya da libido doyum istiyor. O doyumu kaybettiği zaman, libidonun doyum istemesi egonun bilinçli olarak yaratabileceği bir şey değil. İnsan sağ olduğu sürece libido etkin. Ya da libido etkin olduğu sürece insan sağ ve libidonun, libido şey demek değil mi? İstek demek. Bu doyum istiyor ve bunun doyum nesnesi elinden alındığı zaman ya da uzaklaştırıldığı zaman doyumsuz kalıyor ve bu doyumsuzluk şey, yas dediğimiz şey. O zaman yas sandığımızdan daha genel, daha yaygın daha doğrusu.
Dışsal gibi.
Her şeyde nesne yitirilmesi durumunda yas olması gerekir. Bir bebeğin, bir çocuğun elinden oyuncağını aldığın zaman ya da bir sevdiği kişiyi uzaklaştırdığın zaman onun ona yasın eşlik etmesi gerekir. Yani çocuğunu okula götürüyorsun ya da yuvaya götürüyorsun, bırakıyorsun ve ağlıyor. Senden seni istiyor, senin kaybolmanı, uzaklaşmanı istemiyor. Acı çekiyor. Çünkü sevgi nesnesini kaybediyor. Başka tabii faktörler de var ama orada da şey olması gerekir. Bir yas durumunun olması gerekir. Ama yas durumu daha yiğin heyecanlar tarafından örtülüyor. Çünkü yas durumunda bir süre faktörü vardı değil mi?
Tabii.
Böyle akut durumlarda yas çok uzun sürmüyor. Belki birkaç dakika sonra diyelim o çocuk şeyden uzak çıkıyor. O yas durumundan çıkıyor ya da acı durumundan çıkıyor. Yas durumunda patolojik bir şey yok. Normal. İnsanın bir sevgi nesnesinin olması gerekir. O nesneyi kaybettiği zaman acı moduna geçiyor ve yas durumu ortaya çıkıyor. Bu çok genel. Dolayısıyla dedik yas başka heyecanların altında da gizleniyor, gölgeleniyor olabilir. Melankoli durumunda neydi fark? Şimdi... Burada Freud yasın sönüşünü olgusallık sınaması kavramıyla açıklıyor. Reality test, testing ya da olgusallık sınaması. Olgusallık sınaması şey diyor burada, 4. paragrafta sayfa 180. Olgusallık sınaması sevilen nesnenin bundan böyle var olmadığını göstermiştir. Sevilen nesnenin var olmadığını gördüğü zaman ve onun normal düşünme fonksiyonları tarafından o yani onu anladığımız zaman kabul ediyoruz. Tüm libido bu nesneyle bağıntılarından çekilmesi isteminde bulunuyor. Bunu usul yapıyor, düşünce yapıyor. Yani boşuna yas tutma ya da boşuna çekme. Çünkü bu durum böyle, bunu kabul et. Kabul edildiği zaman yapılacak bir şey yok ve yas sona eriyor. Bu da normal ve sağlıklı. Ama
yok, buna karşı... İçselleştiriliyor melankolide. Benin içine alınıyor. Dışsalken şeyde yas durumunda nesneye dışsal olarak bakarken şeyi de melankoli değilse, biraz önce dediğiniz gibi tamamen içselleştiriliyor. Ben de yıkım ortaya çıkıyor. Yokluk hissi benim.
İçselleştirme onu açıklıyor mu? Melankoli de içselleştirme.
Hayır, bu şeyin altı, o cümlenin altında devam ediyor bir yerde.
Evet, melankoli de şimdi yas durumunda dışsal nesne yitiriliyor ve ego, libido şeysiz kalıyor. Kendine dönüyor, öyle mi?
Ben kendi yasını tutuyorum.
Kendine dönüyor. Evet, kendi yasını tutuyor. Yani kendi libidosunun yasını tutuyor. Yoksa dışarıdaki nesneyle ilgili bir şey yok. Bütünüyle bencil bir olay. O yüzden yas durumu narsisistik bir durum. Yani yas tutan insan sevdiğini kaybettiği için acı çekiyor gibi görünüyor. Kendisi. Ama gerçekte kendi için acı çekiyor. Kendi libidosu için acı çekiyor. Çünkü o acının kaynağı libidonun doyumsuz kalması, aç kalması ve
bu da melankoliye götürüyor.
Bu yüceltiliyor efendim.
Bu da melankoliye götürmüyormuş.
Bu yaz normal durum bu. Melankoli de görüyorsunuz şeyin güçlüğünü, Freud'un çalışmasını. Yani melankoli de şey vardı. Kendine yönelik bir düşmanlık vardı.
Evet, kendine.
Bu nereden çıktı? Birdenbire düşmanlık. Yani burada egonun dışarıya karşı bir şeyi var, yok edici eğilimi var ve o yok edici eğilim egonun kendisine dönüyor. Kendine karşı yok edici olmaya başlıyor ve intihara kadar gidiyordu melankoli. Şimdi tekrar ilerleyelim. Melankoli. Melankoli de diyor Freud bu 6. paragrafta sayfa 181. Melankoli de sevilen bir nesnenin yitirilişine tepki olabilir. Daha başka durumlarda diyor yitirilenin daha çok ideal bir doğada olduğu görülebilir. Yani aynı yitirilen şey insan kişi olabilir ya da
maşallah
ya da şey olabilir. Ne olabilir? Soyut bir şeyler vesaire olabilir. Bu da melankoliye yol açabilir. Belki de gerçekten ölmüş değildir ama bir sevgi nesnesi olarak gitmiştir. Örneğin bozulan bir nişan durumu. Neyin yitirildiği açıkça anlaşılır. Şimdi melankolide yine ona dikkat edelim. Neyin yitirildiği ya da yitirilende neyin yitirildiği, kimin yitirildiği ya da yitirilende neyin yitirildiğinin bilinçsizliği gibi bir durum var.
O yitirildiği şeyden kendini sorumlu tutmak gibi bir şey yok mu? Benimsini sorumlu tutmak.
Tutabilir. O da sağlıklı bir durum. Yani sağlıksız olması, bunun Freud buraya yazmalıydı. Yani burada melankoli durumunda bunun patoloji olarak sınıflandırılmasının nedeni bilinçsiz, bir bilinçaltı faktörünün olması. Yani insan kendini suçlayabilir. Bu suçlama şey değil, patolojik bir durum değil. Kendini neden suçladığını bilmiyorsa bu durum patolojik. Değil mi?
Evet, tabii.
O zaman ruh çözümlemenin konusu oluyor evet. Ya da psikopatolojinin konusu oluyor ve bulunması gerekiyor. Yani yas durumunda her şey normal, olması gerektiği gibi. Tamam, yasın çözümlemesini yaptık. Dedik en sonunda bir öz sevgi anlatımı yas aslında. Yani bu doğru gibi görünüyor. Yani bu şey demek değil, insanlar yalancıktan yas tutuyorlar. Öyle sanıyorlar. Ve ayrıca o duyguyu biz engelleyemeyiz de yani gerçekten burada bir özdeşleşme durumu da var. Yine zor bir durum. Belki yine şeyi aşıyor. Yani çözümlemeyi de aşıyor. Sevilen nesneyle libidonun özdeşleşmesi.
İçselleştirme.
Ya da duygunun sevilen nesneyle özdeşleşmesi. Evet. O özdeşlik olduğu için yas durumunda yitirilen nesne yani libido onun üzerinde yoğunlaştığı için orada yine bir şey yok. Amoral bir durum yok. Yani bir başkasını sevip narsisistik bir yas durumuna girmek şey değil. Moral olarak yanlış bir şey diyemeyeceğiz. Daha karışık. Dediğim gibi bu şey ruh çözümlemenin şeyi yani gerçek anlamda metapsikoloji değil yani ruh çözümlemenin kuramını ilgilendiren bir şey. Freud metapsikolojiye ruh çözümlemenin kuramı diyor. Tabii ki bunun tamamlandığını da söylemiyor. Şimdi karıştık. yani burada moral faktörler devreye giriyor büyük ölçüde ya da zorunlu olarak ya da özel olarak giriyorlar. Çünkü şey var, Melankolide o duyuş ya da kendini suçlama neden geliyor? Ona doğru yaklaşıyoruz. Şimdi melankolik kişide ve yaz durumundaki kişide görülen belirtiler. Melankolide öz saygı gitiyor. Yaz durumunda öz saygı sürüyor. Bu özel bir şey. Öz saygının gitmesi ne demek? Kendini kınamak. Freud'un kullandığı terimler şey, kendini suçlar, kendine söver ve dışlanma ve ceza bekler. Burada bir şey var, moral yargı var, duyuncun yargısı var ama bu melankolik durum olduğu için bilinçsiz. Neden böyle olduğunu bilmiyor kişi. Evet,
melankolik.
Kendini başkaları karşısında aşağılar. Böylesine değersiz bir kişiyle bağlı oldukları için akrabalarına acır. Kendisinde öz eleştirisini geçmişe genişletir. Hiçbir zaman daha iyi olmamış olduğunu ileri sürer. Bu gerçekten çok şey bir durum.
Kendi zamandırıyor
yani işte. Evet, kendini... Bu başlıca ahlaksal küçüklük sabıklaması diyor buna Freud. Bu aşağılık duygusundan farklı bir şey.
Hayır, kendini cezalandırıyor burada, kendini.
Mazoşizm de, ama genel olarak mazoşizm de değil.
Hayır, yani değil
aslında mi? Mazoşizm başka durumlarda da olabilen bir semptom, burada da var. Ama mazoşizmde şey var, kendine acı çektirmekten duyulan haz var. Burada melankolik kişi haz duyuyor mu? Duymuyor. Haz duyması o zaman onu mazoşist yapardı. Tabii. Ve mazoşist intihar etmiyor. O acı çektirerek, kendine acı çektirerek oradan doyum elde ediyor. Ama melankolik kişilik şey, ya da melankolik durum intihara götürebiliyor. Bir haz, Freud bir kere kullanıyor haz anlatımını.
İşte bu en büyük ceza değil mi intihar işte? Kendi benliğine karşı.
Evet, en büyük ceza ama en büyük ceza hukuki bir terim, psikolojik bir terim değil. Neden en büyük olduğunu açıklamamız gerekecek. Yani ve beslenmenin reddedilişi, bunları açıklıyor, uykusuzluğun ve beslenmenin reddedilişi. Beslenmenin reddedilişi, anal yamyamlık dönemi var biliyorsunuz, anal dönem ya da yamyamlık dönemi diye bir şey. Ve ondan uzaklaşma var ve orada, şöyle çok genel olarak söyleyeyim, yani bu biraz daha teknik ayrıntıyı ilgilendiren bir şey. Organizma dış dünyaya karşı, yani ego diyorduk, başkasıyla ilişki içinde o başkası tarafından olumsuzlanıyor. Onu sonra yapabilir miyiz? Ego başkasıyla ilişkide başkası tarafından olumsuzlanmamalı. Yani şimdi bunlar Freud'un burada ele almadığı paradoksal durumlar yaratıyor sık sık. Eğer açlık içgüdüsü düzleminde düşünürsek ego ve başkası ilişkisini, yani açlık içgüdüsünün kendisinin uyarı olarak içeriden geldiğini biliyoruz ve bunun bu uyarının ya da bu eksikliğin doyurulması doyum sözcüğüne en yakın metafordan da uzak bir durum aslında. Yemek yemek. Yani açlık içgüdüsünün doyurulması için yemek yemek gerekiyor. Yemek yemek yamyamlık mı? Değil. Ama yamyamlık yemek yemeyi kapsıyor. Neden yamyamlık oluyor? Yamyamlık yanlış nesneler yendiği zaman yamyamlık oluyor. Ama içgüdüyü düşünürsek içgüdünün doğru ya da yanlışı ayırt etme gibi bir şeyi yok, yeteneği yok. Yani acıkan bir hayvan ne bulursa yiyor. Ne bulursa, taş, toprak, her şey. Öyle hayvan öğreniyor mu? Öğreniyor. Dolayısıyla şeyi yemiyor. O yiyemeyeceğini öğrendiği şeyleri yemiyor. Şimdi insanda bu nasıl oluyor? Bebeklikte henüz bir ayırt etme, ego fonksiyonları yok. Düşünme işlevleri, yargı işlevleri yok. Dolayısıyla bebek her şeyi yiyor. Yamyamlık aşaması dediği şey bu. Anal aşamayla nasıl bağlı? Onu saldırganlıkla galiba ilişkilendiriyor Freud. Neyse bu beslenmenin burada biraz sonra geleceğiz. Melankolik durumda beslenmenin vardı. Uykusuzluk. Şimdi biraz aşağıda Freud açıklayacak. En sonuncusu burada, bu 7. paragrafın sonları, son ikisi. Tüm dirimli varlıkları sıkı sıkıya yaşama savunmaya zorlayan içgüdünün yenilmesi. Yaşam içgüdüsünün yenilmesi.
yenilmesi, aslında yaşam içgüdüsünün yenilmesi intihar demek değil. Değil mi?
Ama yani merak bir durumda yaşıyor. Var. Hı? Zombi gibi yaşıyor.
Zombiler ne yapıyorlar?
Yani işte şey, hayatla ilişkisi yok işte yani.
Zombi bir şey yapıyor. Zombi canlıları yok ediyor. Hayır, burada hayır. Öyle bir istatistik durum yok.
Hayır, o zombi diyorsunuz, yer altında şey yapıp
çıkıp ne yapıyorlar? Ya. Canları yiyorlar.
Yani ama işte yani zombi yaşıyorsunuz.
Zombi durumu şey, aktif bir durum. Orada şey var. Yaşam içgüdüsü her bir, şey, bir şekilde var.
Yani ceset gibi yaşıyor demek istiyorum.
Evet. Şimdi buna böyle bir durumu hastaya söylemenin hiçbir yararı yok diyor.
Zaten hiç
belli bir yolda, yani sen haksızsın, yanılıyorsun demenin bir anlamı yok. Ay, belli bir yolda haklı olmanı diyor ve ona göründüğü gibi olan bir şeyi bitmiyor onlardır. Bunları diyor, hiç kuşkusuz duraksamadan hemen doğrulamalıyız. Gerçekten de dediği denli ilgisizdir. Sevgiye ve etkinliğe dediği denli yeteneksizdir. Bir şey var, melankolide yeteneksizlik ve kapan ilgisizlik durumu var. Buralar, bunları okumakta gerçekten yarar var. Çok zor. Yani izlemesi kolay ama kavramlarını çıkarsamak oldukça zor. Çünkü çok fazla şey, görgül bir yöntem istiyor burada Freud. Yani bunları daha kısa formüle edebilir, daha kavramsal olarak formüle etseydi daha iyi anlayacaktık. Sürekli olarak okunan ve tartışılan şeyler. Şimdi burada tamamlamak için bunu biraz daha ilerleyelim. Örneğin başkalarında utanma duygusu onda yoktur, ilgisizlik. Çünkü kendini aşağılama durumu var. Tam bir değersizleşme durumu var ve yani bunun dozları var, dereceleri var. Hafif olabilir ya da çok yiğin olabilir, çok şiddetli olabilir. En şiddetli noktasında intihar duruyor. Buralarda Freud yiğneliyor aslında genel olarak. Daha önce söylediklerini, hepsini yitirmiştir diyor. Sonuçta söylediklerinden kendi beni ile ilgili bir şey yitirdiği çıkar. Şimdi bu belki de o süperego ile ilgili bir durum ve burada süperego tam söz edilmiyor henüz. Çünkü süperego'da da şey var, kendini suçlama durumu var. Ego'nun yargıcı ya da duyunç. Ama bu suçlayıcı bir duyunç. Suçlayıcı bir duyunç hangi durumda ortaya çıkar? Ya da duyunç hangi duruma suçlar? Yanlış olduğunu düşündüğü şeyi suçlar. Duyunç duygusal bir şey yeti aynı zamanda. Yani duyunç bir şeyi doğrulamak ya da yanlışlamak için ya da moral olarak karalamak ya da aklamak için hemen bir düşünme fonksiyonuna girmemiz gerekmiyor. Bu olarak gibi de olabiliyor ya da duygusal da olabiliyor diyebiliriz. Çünkü hemen reaksiyon verilebiliyor. Şimdi duyunç eğer çok fazla şey olursa, yargılayıcı olursa bu patolojik olacak. Süperego bu şey gibi, narsistik durum gibi normal de olabilir, sağlıklı da olabilir ama şey de olabilir, patolojik de yani aşırı da olabilir. Burada şey Sokrates haklı gibi yani ölçüyü aştığı zaman bozulma başlıyor ve hem süperego durumu hem de yas durumu. Ölçüyü aşmasının anlamı orada süperego'da eğer süperego cezalandırıcıysa o zaman o cezalandırmanın nedeni bilinmiyor. Yani süperego yargılayıcı bir ego. Yargılama genel ve egonun kendini de nesne alma yeteneği olduğu için ego kendini de yargılayabiliyor ya da suçlayabiliyor. Ama süper olarak yargılama yetisi ya da suçlama yetisi diyebiliriz. Yani yargılama yetisi normal bir yeti, sağlıklı bir yeti, duyunç yetisi. Onun yapılması gerekir. Ama o bilinçsiz olarak suçlamaya ve cezalandırma isteği duymaya başlıyorsa ve cezalandırıyorsa orada şey var. Patolojik bir durum var.
Bu doğru, o şey gibi, kişilik gibi.
Ve ona bakarsak, orada bilinçsiz hiçbir şey, yani Dostoyevski'nin romanı bir şey değil, ruh çözümleme romanı değil.
Değil ama iyi incelemiş.
Ama iyi incelediği şey kavramların incelenmesi. Orada her şey bilinçte. Ve bilinçsiz bir faktör var diyemeyeceğiz. Görünmüyor. Eğer görünüyorsa belirtin. Yani Dostoyevski'nin Suç ve Cezası'nda Raskolnikov'u
o cinayete götüren faktör bütünüyle şey, düşünülen, bilinçli olarak kurulan bir faktör ve şey diyor, yani o kadının parası var, hiçbir şey yapmıyor. Aslında kötüye kullanıyor onu. Ben iyi şeyler yapacağım ama param yok. Dolayısıyla ya, ondan sonra o parayı yargılama kısmı. Bir argüman ve...
Ama ondan sonraki yargılama kısmındaki...
Ondan sonraki yargılama kısmı, o da duyuncun sağlıklı işlevi. Bütünüyle normal işlevi. Bir kötülük yaptı ve o kötülüğün kötülük olduğunu duyuncu görüyor. Özgür bir insan. Yani şimdi normal suçlu kişilik, orada eğitimsizlik var. Eğitimsizlik, yani bir suç işliyor, onu suç olarak görmüyor. Bir hırsızlık yapıyor ya da kötülük yapıyor ama onu hırsızlık ya da kötülük olarak görmüyor ve devam ediyor. Orada şey var, bir duyunç gelişmemişliği var. Yani o da bir hastalıklı durum değil, bilinçaltı ile yapılan bir şey değil. Hırsızlık yok, kötü olduğunu biliyor ve yapıyor. Yani iyi diye görüyor. Hırsızlıklar her durumda şey değiller, kötü insanlar değiller. Yok, yani iyi, işte Raskolnikov'un kendisi başta olmak üzere iyi bir amaçla o işi yaptıklarına inanabilirler. O şey değil, psikopatolojik bir durum değil.
O ruh hali şey, melankolik ruh halini yansıtıyor orada.
Hayır, duyunç, haklı bir duyunç. Yani bir yanlış yapıyorsunuz, birisine haksızlık yapıyorsunuz. Bundan dolayı kendinizi suçluyorsunuz. O şey mi? Normal bir şey. Yani orada bir bilinçaltı ya da baskılanan bir baskılama yok. Suç ve cezada da bir baskılama yok. Zaman içinde o duyunç işlevi suçu kabul etmeye götürüyor. Orada Dostoyevski'nin romanını büyüten şey o örneğin şeyliği, seyrekliği, yani yok başka bir örnek. O edebiyat dünyasında öyle kendini yargılayan bir karakter var mı Raskolnikov'dan başka? Yani suçluluk duyması normal suç işleyen insanların ama onu normal olarak geçiştiriyorlar, aklıyorlar ve suçlu kalmayı ve suçluluk karakterini sürdürüyorlar. Ama Raskolnikov şey gibi, tanrısal bir mahkeme gibi davranıyor kendine karşı ve kendini suçluyor ve cezayı, yani suçu kabul etmek, cezayı kabul etmek, cezayı doğrulamak demek. O şekilde özgürlüğünü kazanıyor. Bedenini kaybedebilir, özgürlüğünü, yani fiziksel şey, bir şeylerini kaybediyor. Ama şeyini kaybetmiyor, özgürlüğünü kaybetmiyor. Çünkü duyuncunu kaybetmiyor. Duyuncunu kazanıyor. Yani o suçu inkar ettiği, reddettiği sürece köle. Neyin kölesi?
Suçun kölesi.
Tutkularının kölesi. Evet, bir yalanın kölesi. Yani bir kötülük yaptı, haksızlık yaptı ve onu kabul etmiyor. Orada duyunç özgürlüğü yok. Duyunç özgürlüğü olduğu zaman... Yani o aslında var onda ya da en azından onu geliştirecek kadar büyük bir, yüksek bir karakter gösteriyor ve kendini teslim ederek, bedenini teslim ederek ruhunu kurtarıyor. Özgürlüğünü kurtarıyor. Ruh dediğimiz şey özgürlük orada. Öz saygısını kurtarıyor, insanlığını kurtarıyor ve hapse gidiyor. Yani cezasını çekerek özgür oluyor.
Peki bir melankoli...
Orada hiçbir patoloji yok. Melankoli yok.
Melankoli kendine suçlu, kendine intikam alır gibi.
Şimdi ona geleceğiz. Ona geleceğiz. Yani neden kendinden intikam alıyor, neden kendine karşı çıkıyor? Yani,
şöyle, yüksek. Değil de melankoli, yani melankoliye benzer bir halde.
Evet.
Ondan sonrası, yani kitabın dörtte üçü,
evet,
cinayet sonrası.
Evet.
Tabii tabii. Raskolnikov'un iç, evet, hesaplaşması. Evet. Yani çünkü o cinayeti bir ideal umurunu işliyor.
Doğru.
Bir de öyle sanıyor. Hı. Ve daha sonra bu idealden yüzleştiriyor
muyum? Evet.
Ve daha sonra yani bu...
Tabii okuyucu da özdeşleşiyor.
Bir sürü oluyor ya.
Bir şey var, tansiyon var ve tabii düşük bayılıyor.
Ben ömer sayarım size.
Sonra yani 25 yoktur.
Evet.
Ama düşük bayılıyor, işte kriz geçiriyor.
Hasta oluyor.
Başkası tabii, hasta oluyor, yatağa düşüyor. Ve başkası onu... yani başkası orada bir kurak ettiriyor. Yani... kendisi...
Ama güzel, şimdi orada sorgulayacağımız şey şu, Bakalım melankoli olabilecek mi, melankoli diyebilecek miyiz? Şimdi melankolide temel kategoriler, onlar Freud'dan alalım onları, değil mi? Melankoli vesileleri çoğunlukla ölüm nedeniyle yitiriş gibi açık bir durumun ötesine gider. Melankolinin vesileleri diyor, çoğunlukla ölüm nedeniyle yitiriş gibi bir açık bir durumun ötesine gider ve tüm incitilme, göz ardı edilme ve düş kırıklığına uğrama durumlarını kapsar. Raskolnikov'un durumunda böyle bir şey yok. Yani orada göz ardı edilme, incitilme, düş kırıklığı gibi bir durum yok. Melankolinin nedeni bu. Yani egonun sayılmaması. Hiç sayılması, hiçe sayılması. Ve onun dışında melankolinin hiç kuşkusuz... Şöyle diyor Freud, buna ne diyeceksiniz? Melankolinin hiç kuşkusuz haz verici olan kendine işkencesi. Kazanılan bir doyumu imler diyor. Yani sanki melankolide bir şey varmış gibi, doyum varmış gibi görünüyor.
Mazoistliği yaklaştırıyor.
Evet, yani burada mazoistliğe benziyor. Sadistik ve nefret edici eğilimlerden kazanılan bir doyumu imler.
Biraz da kişilik bölünmesi göstermiyor mu?
Kişilik bölünmesi yoktu şeyde Freud'da. Kişilik bölünmesi terimini Freud daha önce sildi. Yani o psikanalize ait bir terim değil. Bilinçaltı ve bilinç terimleri kişilik bölünmesi anlamına gelmiyor. Bunlar aynı kişilikte, tek bir kişilikte birlikte işleyen, birlikte aktif olan şeyler, faktörler. Kişilik bölünmesi ayrı bir şey. Var öyle bir terim. Belki onu doğrulayan şeyler de var, psikolojik okullar da var ama ruh çözümleme kişilik bölünmesini şey yapıyor, siliyor. Yok.
Kişilik bölünmesi
bir ona girmiyoruz. Yani şu an Freud'un şeyini, temel kategorilerini kendi işlerinde bir toparlayalım. Burada kendisi şeyden söz ediyordu bir yerde, Jung'dan söz ediyordu. Narsisizm, içe dönme falan ama içe dönme terimi de Freud'da bulunmuyor. İçe dönüklük, yani bu da normal, ya onlara girmeyelim şimdi, konudan uzaklaştıracak bizi. Söyle.
Şey mi acaba?
Görürüz. Görürüz. Yani haz...
Eyleme geçmiyor.
Evet.
Daha edilgen. Fakat besleniyor, keyif alıyor.
Doğru. O yüzden öyle bir faktör var.
İfade etmez.
Daha önce konuştuk dedim, yani orada bir haz duyma anlatımını kullanıyor Freud'un kendisi. Melankolik durumda bile bir şey var, doyum var ya da haz var. Kendine işkencesi diyor, haz verici olan kendine işkencesi. Melankolik durumu kendine işkence etme durumu. Ve bundan haz duyma, yani orada nerede bir doyum varsa orada bir haz var. Ve melankolinin dürtüsü karşı, yani onun... Tabii, hedefine ulaşıyorsa o zaman bir doyum elde ediyor ve ama tabii ki melankolinin amacı şey değil, yine böyle sadistik bir, mazoşistik bir haz elde etme değil. Bu mazoşizm, bunlar bir genel terimler ve pek çok komplekste bulunuyorlar, pek çok karmaşa durumunda bulunuyorlar.
Zaten bilinçsiz yapılıyor, dolayısıyla patolojik bir
haz. Melankolinin nedeni neydi? Şimdi burada galiba Freud bunu çok, yani bu yazıda yine açık olarak etiyoloji yok gibi görünüyor. Burada bir süre sonra manik duruma geçecek bu melankolinin karşıtı. Ama biz ona geçmeden biraz daha melankoliyi anlamaya çalışalım. Melankolik durumda şey var, dışarıdan gelen bir uyarı var. Bu uyarı olumsuzlayıcı bir uyarı ve bu uyarı şeye karşı yöneliyor, egonun kendisine karşı yöneliyor ve egoyu hiçe sayan bir şey var, uyarı var. Egonun hiçe sayılması ne demek? İncitilme durumu melankoliye yol açar mı? Nasıl oluyor, incinme nasıl oluyor? Ego incinebilir, yani ego çok soyut bir kavram, onun yerine duygu da diyebiliriz, duygu incinebilir. Sevgide duygu faktörü, yani sevgi bir duygu fonksiyonu ve egonun duyguya dönüşmesi var. Yani ego sevgide duygu olarak işlev geliyor. Ben seviyorum diyorsun. Yani ego sevmeyi yüklem olarak alıyor, kendini sevgiye çeviriyor. Ve burada başkasıyla egonun ilişkisi, o diyalektiği oraya uygulayalım. Başkası egonun olumsuzlamasıyla. Ego duygu olduğu zaman, eğer o duygu olumsuzlanırsa karşı taraftaki, yani karşıya yönelen, şimdi sevgi şey demek, karşısında kendini bulmak demek. Başka egoda kendi öz duygusunu bulmak demek. ego ilişkisiydi. Ve burada ego kendini başkasına teslim ediyor diyebiliriz. Birisini seviyorsanız egonuzu, duygunuzu ona teslim ediyorsunuz. Yani o teslim olma durumunda şey var. Efendim? Tamam. Yani ego kendini başkasına bırakırsa özgürlüğünü terk eder, özgürlüğünü yitirir ve bağımlı duruma gelir. Ya da bağımlılığı şunda görüyorduk, ego başkasını isterse ya da istenç başkasını isterse özgürlük ortadan kalkıyor. O yüzden Hindu diyorduk, acıdan kaçmak için ya da bağımlılıktan ya da eksiklikten ya da sonluluktan kaçmak için kendi içine geri çekiliyor ve hiçbir şey istememek durumuna geçiyordu. Sevgide istek faktörünü kullanırsak, istek kavramını kullanırsak, egonun başkasından istediği şey sevginin kendisi. Yani sevgiyi istiyor. Böyle diyebiliriz. Ve bulduğu zaman sonsuzluğu buluyor, mutluluğu buluyor vesaire. Ama o durum içinde, ya o ilişki içinde aynı zamanda da kendini incitmeye açık bırakıyor. Yani ancak sizi seven bir insanı incitebilirsiniz, öyle diyebiliriz. İlgisiz olduğunuz bir insanı incitemezsiniz ya da size ilgisiz olan bir insanı incitemezsiniz.
Evet.
İncitmek ancak duygusal ilişki zemininde olanaklı ve melankolik durum bu duygusal ilişkinin sonucunda oluyor diyebiliriz.
Öz saygılı yiyorlar çünkü
evet.
İntihara kadar götüren...
Öteki kavramları nasıl çevireceğiz? Öz yani... saygı sevgiyle ilgili mi?
Bağımsızlık.
İstençle ilgili. Bağımsızlık, bağımlılık kavramları istençle ilgili değil mi? Ben kendi istencimi taşıyorsam bağımsızım ve özgürüm. Öz saygıda kendi istencim var. Yani saygı demek, tanınmak demek.
Tanınmak demek.
Neyin tanınması daha tükerleştirirsek? Duygunun tanınması değil.
Egonun tanınması.
Ego çok genel. Ego her şeyi, egonun tanınması demek, o zaman her şeyin tanınması demek. Birisi sizi ego olarak tanıyorsa, sizin kaprisinizi, yanlışlarınızı, her şeyinizi tanıyor demektir. O çok genel. Öz saygı, yani bir ilişkinin, saygı olması için daha özel kategoriler gerekiyor. İnsanın duygusunu tanıyorsanız, ona saygı duyuyorsunuz diyemeyiz. Onu seviyorsunuz diyebiliriz.
İstenci.
Bir insanın, evet, ancak istencini tanıyorsanız onu sayıyorsunuz demektir.
Melankoliye dönüşüyor.
İsterse saygısını yitiriyor. Yani evet. O geldiğimiz nokta oydu. Öz saygının yitirilmesi dolayısıyla melankoliye düşüyor.
Peki, yani, bir yazarın düşünen çok utanç verici bir suç işlediğini evet. Düşünelim. Kendisini yitirmesi onun büyük bir melankoliye, evet. Mutsuzluğa, karamsarlığa belki de intihara kadar götürebilecek.
Bu bilinçli ise yazar suç işledi ve toplumdan kınama gördü. Burada şey yok. Patolojik bir durum yok.
Yani.
Girmiyor. Yani o ne yapar? Yakalanır. Suçundan dolayı yargılanır ve ceza çeker. Anladım. Toplumdan da tabii dışlanır ya da kınanır. Ama orada şeyin olmaması gerekir. Melankolinin olmaması gerekir. Evet. Sadece bu
çünkü
kadar.
Kaybedilen nesne yok.
Yok. Diyeceğiz. Kaybedilen nesne yok. Ayrıca kaybedilen nesne de yasa yol açacak. Eğer nesne kaybedilseydi doğrudan böyle melankoli gelmiyor. Melankoli nesne yitiminden gelmiyor. Melankoli bendeki evet egonun yok. Ego da yoksulluktan. Evet. Ama egonun yoksullaşması egonun en başta onu demiştik değil mi? Boşalma ya da yoksullaşma vardı. Egonun yoksullaşma bir terim gibi görünmüyor. Yani bu terimin kendisi patolojik bir terim. Egonun ilgisizlik. Dış dünya yasla dış dünya boşalıyordu. Melankolide ego boşalıyor diyordu. Bir anlatım o yani şey değil. Çok yerinde bir anlatım değil de. Bundan yararlanabilir miyiz? Benim kendini öldürmesinin ancak nesne yatırımının geriye dönmesi yoluyla kendi kendisini bir nesne olarak ele alabildiği zaman bir nesneyi ilgilendiren ve benim dış dünyanın nesnelerine karşı kökensel tepkisini temsil eden düşmanlığı kendine karşı yöneltebildiği zaman olanaklı olduğunu öğretir. Uzun bir cümle biliyorum. Ama şöyle bir şey var. Dış dünyanın nesnelerine karşı kökensel tepkisini temsil eden düşmanlık. Ben kökensel olarak dış dünyanın nesnelerine karşı düşman ve dış dünyanın kendisine yönelik bu duygu diyelim ya da ilişki, egonun kendisine döndüğü zaman kendini öldürme durumu ortaya çıkıyor. Ego neden kendine düşman olarak görmesi gerekiyor kendini öldürmesi için? Yine bir şey var. İkilik var. Yapamıyor. Yani onu inceleyip bir şey düşünüp görebiliriz. Freud'da uyuyor mu? Orada Dostoyevski'nin anlattığını. Ne verelim yoksa? Geldi bir saat. O bir saat hemen hemen oldu. Evet. Kapanları verelim ve bu biraz şey ağır bir konu. Yani geçen hafta daha kolaydı. Mesela bu hafta daha şey nedense. Galiba ben şeyim, konsantre olamıyorum.